Ayrım 7.
Bu özgürlük anlayışı liberal devletin özgürlük anlayışına tamamen ters düşer. Bilindiği gibi liberal devlette özgürlük insanın ayrılmaz bir özelliği, insanın doğal bir ayrıcalığı olarak kabul edilmiştir. Özgürlük sorunu zaman ve yer kavramları dışında değerlendirilmiştir. Ekonomik, siyasal ya da sosyal koşulların değişmiş olması özgürlük sorununu değiştirmez. Çünkü özgürlük insanın doğasından ayrılması olanaksız bir özelliktir. Marksizm ise özgürlüğü soyut bir kavram olarak ele almamıştır. Özgürlüğü tarihsel gelişim içinde, sosyal ekonomik koşullar içinde değerlendirmiştir. Örneğin kapitalist, feodal toprak sahibini özgürlüğünün düşmanı olarak görmüştür çünkü toprak sahibi onun ticaret ve girişim özgürlüğünü engellemektedir. Yine kapitalizm siyasal özgürlük sorunu ortaya çıkartmıştır. Burjuvazi, feodal beylerin iktidarına ve feodal üretim biçimlerine karşı savaşabilmek için özgürlük düşüncesinden yararlanmıştır. Düşünce, düşünceyi açıklama, basın, seyahat, ticaret ve mübadele özgürlüklerini savunmuştur. Böyle bir özgürlük havası içinde feodalitenin kalıntılarını temizlemek ve kendi para gücüne gelişme olanağı sağlamak mümkün olabilmiştir. Burjuva devleti her ne kadar insana gerçek özgürlük sağlayamamış ise de yıktığı düzene oranlı ileri bir hamledir. Baskıcı bir düzene son vermiştir, sınıf mücadelesinin gün ışığına çıkmasını sağlamıştır. İnsanların yasa önünde eşit sayılmaları, sosyal, ekonomik alandaki eşitsizlikleri daha da belirgin ve açık biçimde ortaya koymuştur. Sınıflara bölünmüş bir toplumda özgürlüklerin sömürülen sınıf için bir aldatmaca oluşunu söyleyen Marksizm, sömürülen sınıf için bu özgürlüğün somut bir muhtevası olmayan soyut bir kavram olduğunu belirtir. Ancak sınıfsız bir toplumda özgürlük gerçek bir değer taşıyacaktır. Sınıfsız bir topluma ulaşmak için geçirilecek aşamalardan biri olan proletarya diktatörlüğü dönemi, yıkılan kapitalist rejimin sömüren sınıf için bir diktatörlük dönemi olacaktır. Bu sınıfa karşı şiddet, zorbalık, baskı kullanabilecektir. Şiddet ve baskının bulunduğu yerde özgürlükten söz edilemeyeceğine göre de bu dönemde burjuva sınıfı için özgürlük olmayacaktır. Fakat bu dönem aynı zamanda kapitalist rejimdeki sömürülen sınıf açısından sömürünün ortadan kalkması demek olduğu için emekçilerin özgürlüklerinden söz edebilecektir. Proletarya diktatörlüğü döneminde insanlar arasında ırk, cins, dini inanç, belli bir ulusa bağlı olma, eğitim düzeyi göz önünde tutularak yapılan ayrıcalıklar tamamen ortadan kaldırılacaktır. Emekçiler için demokratik haklar, basın ve toplanma özgürlüğü tanınmakla kalmayacak, bu özgürlüklerin çalışanlar tarafından kullanılabilir özgürlükler olabilmesi için gerekli koşullarda devlet tarafından sağlanacaktır. Devlet çalışanlara toplanabilmeleri için lokaller tahsis edecek, basın özgürlüğünü kullanabilmeleri için emirlerine basın ve yayın evleri ve gerekli diğer araç ve gereçleri verecektir. Proletarya diktatörlüğü döneminde halkın günlük hayatında kamu işlerine katılabilmesini sağlayacak olanaklar da tanınacaktır. Komünizmin alt safhası olan sosyalizm aşamasında da özgürlükler güvenlik altına alınmış olacaktır. İnsanın baskılardan kurtulmuş olarak olanaklarını, yeteneklerini ortaya koyması mümkün olabilecektir. Ancak özgürlükler sınırsız olmayacak, sosyalizm ilkelerine aykırı olarak kullanılamayacaktır. İnsanların bilinçlerinde kalmış kapitalizm kalıntılarını kazıyıp atabilmek için insanların sabırla, inançla sürekli olarak eğitilmeleri gerekecektir. Ancak komünizmin son aşamasında sınıfsız bir toplum düzeni içinde tüm yozlaşmalardan arınmış olarak insan doğa ve toplum güçlerine hakim olarak gerçek anlamda özgür olabilecektir. İnsanlar arasında aynı zamanda eşitlik de gerçekleşecektir. Toplumda tüm sınıflar ortadan kalkmış olacağından insanların üretim araçları karşısındaki yeri ve durumu aynı olacaktır. Araçlar üzerinde eşit hakka sahip olacaklardır. Bu da Marksizmin öngördüğü eşitlik ilkesinin gerçekleşmesi olacaktır. 2. Marksist toplumun ekonomik yapısı. Kapitalist ekonomi düzeni bir devrimle yıkılıp proletarya diktatörlüğü kurulduktan sonra işçi sınıfı kapitalizmden sosyalizme geçişi gerçekleştirme görevini yerine getirecektir. Bu geçiş döneminin hedefi sanayi, tarım ve ticaret alanlarında kapitalist unsurları temizlemektir. Bu dönemin süresi ise sanayi, tarım ve ticaret alanlarında kapitalist unsurlar temizleninceye kadar uzayacaktır. Bu dönemde sanayi tamamen devletleştirilecek, ticaret ve el sanatları kooperatifler halinde örgütlenecektir. Kapitalizmden sosyalizme geçiş döneminde üç ayrı ekonomi biçimi yan yana varlıklarını sürdüreceklerdir. Bir defa ekonomide sosyalist bir sektör bulunacak, ağır sanayi ve hafif sanayinin en önemli büyük işletmeleri, ulaşım, bankalar ve dış ticaret bu sosyalist sektör içinde yer alacaktır. Bunun yanında ticaret yapan ufak üretim merkezleri, yani ücretli işçi çalıştırmayan ufak özel atölyeler ve küçük üreticiler yer alacak. Üçüncü olarak da ufak sanayi işletmeleri ve büyük tarım işletmeleri bulunacaktır. Bu üç tür ekonomi biçimi geniş döneminde toplumdaki üç ayrı sınıfa tekabül eder. İşçi sınıfı, köyle sınıfı ve siyasal gücünü kaybetmiş olmasına rağmen birçok alanlarda ekonomik gücünü sürdüren burjuva sınıfı. Bu üç tür ekonomi biçimi ve özellikle kapitalist ekonomi biçimi varlığını korudukça sınıf mücadelesi koşulları, sosyalist devrime karşı hareket ve kapitalizmin koşullarını geri getirme eğilimleri ve tehlikesi varlığını sürdürecektir. Bu nedenle Marksizme göre devletin en kısa sürede özel mülkiyete dayanan ekonomi biçimini sosyal ekonomiye dönüştürmesi gereklidir. Ancak bu sorun yalnızca siyasal tedbirlerle çözümlenemez. Karşı hareketleri kırmak için ekonomik araçlarla mücadele etmek gerekir. Devlet, ekonominin kilit noktalarını, özellikle ağır sanayi ve hafif sanayinin büyük işletmelerini, ulaşım araç ve olanaklarını, bankaları, dış ticareti elinde bulunduracağından, ekonominin diğer tüm alanları makine, ham madde, enerji ihtiyaçları için ve üretilen değerleri pazarlayabilmek için kamu sektörüne tabi olacaklardır. Ekonomik gelişmenin istenilen yöne yönlendirilmesi, ekonominin kilit noktalarının elde tutulmasıyla gerçekleşecektir. Ekonomide izlenecek politikanın hedefi kapitalist unsurların gelişmesini sınırlamak olacaktır. Özel sermayenin faaliyet alanı o derece sınırlandırılacaktır ki bu sermaye için faaliyeti bırakma tek çıkar yol olacaktır. Proletarya diktatörlüğü döneminde kapitalist ekonominin kalıntılarını temizlemek için ekonomik tedbirlerin yanı sıra idari tedbirlerden de yararlanılacaktır. Proletarya diktatörlüğü döneminde büyük toprakların kolektifleştirilmesiyle yetinilecektir. Ufak, dağınık çiftlikler varlıklarını sürdürdükleri sürece kapitalist rejim etkisini kırsal bölgede sürdürecektir. Bu nedenle ufak tarım birimlerinden büyük tarım birimleri ekonomisine geçmek gerekir. Kolektivizasyon büyük toprak sahipleri için uygulanacaktır. Ufak toprak sahibi köylülerin mülkiyeti ise kooperatif mülkiyetine dönüştürülecektir. Proletarya diktatörlüğü sosyalizme geçişi hazırlamak için sosyalizmin maddi, teknik temelini kurmak, sanayinin tüm dallarını geliştirmek ve özellikle ağır sanayiye önem vermek zorundadır. Bunun gerektireceği büyük mali olanaklar da ülke içinde sağlanacaktır. Bu nedenle bu dönemde ülke halkı büyük fedakarlıklara katlanmak zorunda kalacaktır. Sosyalizm dönemini belirleyen özellik, ekonominin tüm dalların üretim araçları üzerinde sosyal mülkiyetin kurulmuş olmasıdır. Sosyal mülkiyet iki biçimde görülmektedir. Birincisi devlet mülkiyetidir ki sanayi, ulaşım, bankacılık dallarını ve büyük toprakları kapsar. İkincisi kooperatif mülkiyetidir ki tarım alanlarını kolektivizasyonu sonucu ortaya çıkmıştır. Özel mülkiyetin sosyal mülkiyete dönüşmesiyle insanın insan tarafından sömürüsü son bulacaktır. İnsanlar arasında kardeşlik esasına dayanan işbirliği gerçekleşecektir. Marksizme göre bundan böyle ekonomi modern tekniğin oluşturacağı temel üzerinde düzenli ve sürekli bir biçimde gelişebilecektir. Bu toplumda izlenen amaç kapitalist toplumda olduğundan tamamen değişik olacaktır. Üretim mekanizması kazanç ilkesi üzerine değil fakat toplumun tüm üyelerinin refahını sağlama ve onların gelişmelerini gerçekleştirme hedefine yönelecektir. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyete son verildikten ve bunlar devlet içinde tüm çalışan halkın eline geçtikten sonra işçiler çalışmalarının yarattığı ürünlerden yararlanabilecekler, bu değerler zengin kapitalistlerin eline geçmeyecektir. Ortak çalışmanın ürünleri teknik gelişme ve makineleşmenin doğurduğu kârlar doğrudan doğruya işçilerin olacaktır. İşçiler kapitalistler için değil de kendileri için çalışacaklarından daha verimli çalışacaklar, zenginlikler daha çabuk artacak, günlük çalışma süresi kısalacak, çalışanlar daha çok kazanacaklar ve yaşam koşulları daha iyi olacaktır. Sosyalizmin gerçekleşmesi planlı ekonomiyi gerekli ve zorunlu kılar. Planlı ekonomi sosyalizmin temel ilkesidir. Ekonominin bütün dallarının işleyişi, gelişmesi tek merkezden yönetilecektir. Devlet ekonomik amaçları ve öncelikleri belirleyecektir. Plan bir emirler ve kararlar silsilesi biçiminde ortaya çıkacaktır. Planın genel amaçları belirlenmedikten sonra her ekonomik sektörün, her işletmenin, her atölye ve hatta her işçinin gerçekleştirmek zorunda olduğu hedefler en ufak ayrıntıya kadar belirlenecektir. Sosyalist ekonomi sisteminin özelliği yalnızca mülkiyet rejiminin değişmiş olması ve planlı ekonomi sistemi değildir. Aynı zamanda iş üretimin dağılımı yani tüketim sorunu da değişik biçimde çözümlenmiş olacaktır. Marksizme göre sosyalizm ile işin karakteri de değişmiştir. İşçiler sömürü düzeninden kurtulmuşlardır. İşin sosyal karakteri söz konusudur. Herkes üretim faaliyetiyle planlı ekonominin bir bölümüne hizmet etmektedir. Toplumda ekonomik faaliyetlerin bir plan içinde düzenlenmiş olması çalışma, iş kaynaklarından en fazla yararlanmayı sağlayacaktır. İş, insanların yaşamaları için gerekli ve zorunlu bir faaliyet niteliğini taşımaktan kurtulup, herkesin tüm yetenek ve olanaklarını ortaya koyabileceği zevkle yapılan bir faaliyet biçimini alacaktır. Sosyalist toplumda üretilen değerlerin herkese ihtiyacına göre formülüne uygun olarak dağıtılmasına olanak henüz yoktur. Dağıtım herkesin işine göre, herkesin yeteneğine göre formülüne uygun olarak yapılır. Yani herkesin işinin kalitesine ve kantitesine göre dağıtım yapılacaktır. Bu da iş oranının ve tüketim oranının çok sıkı bir denetimini zorunlu kılar. Sosyalizm döneminde devletin ekonomik fonksiyonu artacaktır. Devlet ülkenin ekonomik gelişmesinin tüm olanaklarını elinde tutacaktır ve ekonominin yönetimi devletin temel görevi olacaktır. Sosyalizm ve komünizm aynı sosyal rejimin iki aşamasıdır. Her iki aşamaya da ortak olan yanlar şunlardır. İnsanın insan tarafından sömürülmesine son verilmiştir. Üretim araçlarının mülkiyeti toplumdadır ve tüm insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Ancak bu iki aşama arasında farklılıklar da vardır. Sosyalizmde üretim güçleri yüksek bir düzeye çıkacaktır. Fakat ancak komünizmde bir üretim artışı sağlayacak, maddi ve teknik üretim gücüne sahip olunacaktır. Sosyalizmde devlet mülkiyeti ve kooperatif mülkiyeti söz konusudur. Komünizmde ise tek mülkiyet türü, halk mülkiyeti söz konusu olacaktır. Sosyalizmde kol işçisi ile fikir işçisi arasında fark vardır. Fakat komünizmde bu fark ortadan kalkmış olacaktır. Sosyalizmde işçi ve köylü sınıfları ile entelektüel sınıf arasında ayrılık söz konusudur. Komünizmde ise böyle bir ayrılık görülmeyecektir. Sosyalizmde değerlerin dağılımı yapılan işin kalitesine ve kantitesine oranla yapılacaktır. Buna karşılık komünizmde üretim güçleri öyle bir düzeye ulaşacaktır ki bu dağılım herkesin ihtiyacına göre yapılabilecektir. Topluma herkes yeteneğine göre verecek fakat toplumdan ihtiyacına göre alacaktır. Sosyalizmde devlet varlığını sürdürecektir, komünizmde ise sınıfların ortadan kalkmış olması ve insanların üstün bir gelişme düzeyine ulaşmış olmaları devlet gücünün varlığını gereksiz kılacaktır. Sosyalizmde komünizme geçişi gerçekleştirebilmek için de toplumda çok yüksek bir hayat düzeyini gerçekleştirebilmek gerekecektir. 3. Marksizmin demokrasi anlayışı. Marksizm gerçekleşeceğini öngördüğü toplum düzeninde demokrasinin gerçekleşeceğine de inanır. Ne var ki bu demokrasi liberal devlet sisteminde düşünülen biçimden çok değişik olacaktır. Çünkü Marksizmin savunduğu demokraside özgürlük değişik açıdan değerlendirilmiştir. Marksist görüşte özgürlük insanların özünden doğan bir özelliği olmayıp gelişme ve bilinçlenmeleri sonucu kazanacakları bir değer olunca demokrasi de başka biçimde gerçekleşecektir. Marksizm, liberal devlet sisteminin getirdiği ve gerçekleştirdiği demokrasinin biçimsel demokrasi olduğunu ve gerçek demokrasinin yeni baştan kurulması gerektiğini savunur. Marksist düşünceye göre demokrasi burjuva devletinin diyalektik ve çelişik bir karakteri vardır. Devlet, toplumda sınıfların varlığını ve mücadelesini ifade eder. Burjuva devleti bir taraftan hakim sınıfın baskı aracı olarak onun fiili diktatörlüğünü gerçekleştirirken, öte taraftan sömürülen sınıfların istek ve çıkarlarını ve siyasal amaçlarını da dile getirmelerine, çalışan sınıfın örgütlenmesine izin vermek zorunda kalmıştır. Demokratik burjuva devleti sınıflar arası bir uzlaşmayı gerektirir. Fakat bu uzlaşma sınıf mücadelesini ortadan kaldırmaz, aksine bu mücadelenin bir ifadesidir. Bu bakımdan Marksizme göre burjuva demokrasisi dengesiz bir rejimdir. Özgürlükten hareket eden ve amacı özgürlüğü gerçekleştirmek olan liberal devlette demokrasi hedeflerine ulaşamamıştır. Çünkü bu demokrasinin dayandığı özgürlüğün gerçek olabilmesi için gerekli objektif koşullar ve özellikle sosyal-ekonomik koşullar gerçekleşememiştir. Buna göre bir yandan bireye tanınan özgürlükler toplumun çoğunluğunu oluşturanlar için somut bir muhtevadan yoksun, içi boş hukuki kalıplar olarak kalmıştır. Sömürülen emekçi sınıflar için çalışma özgürlüğünün ya da söz ve düşünce özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, mülkiyet hakkının, konut dokunulmazlığının gerçek bir anlamı yoktur. Öte yandan toplumun da kendi kaderine hakim olması gerçekleşememiştir. Oy pusulaları bir aldatmacadır ve sömürülenlere şu ya da bu efendi arasında seçim olanağı sağlamaktan başka bir anlamı yoktur. Marksist düşünceye göre bir toplumun ekonomik sosyal yapısı o toplumun siyasal düzenini belirler. Bu açıdan siyasal demokrasi kapitalist bir toplumda gerçek demokrasi olmaktan uzaktır ve biçimsel bir demokrasi olarak kalmaya mahkumdur. Kapitalist düzende siyasal demokrasi kapitalist sınıfın emekçi sınıf üzerinde egemenliğini gizlemeye yarar. Buna karşılık gerçek demokrasi ancak insanlar arasında gerçek özgürlüğün sağlandığı sınıfsız bir toplumda varlık kazanabilir. Böylece gerçek demokrasi ancak kapitalist düzen yıkıldıktan sonra insanın insan tarafından sömürülmesine, kişinin yabancılaşmasına son verildikten sonra gerçekleşebilecektir. Gerçek demokrasiye ancak bazı aşamalardan geçildikten sonra varılabilecektir. Birinci aşama proletarya diktatörlüğü aşaması olacaktır. Kapitalist devlet düzeni devrimle yıkıldıktan sonra proletarya diktatörlüğü kurulacaktır. Devrim tüm sorunların çözümü değildir. Özellikle sömüren burjuva sınıfının tavsiyesini kendiliğinden gerçekleştiremez. Proletarya diktatörlüğü dönemi o zamana kadar sömürülen sınıfın öncülerinin örgütlendikleri, hakim sınıf durumuna geçerek sömürenleri tasfiye ettikleri dönemdir. Bu dönem başlı başına bir amaç değildir, ancak amaca ulaşılmasına yardımcı olarak araçtır. Bu dönem kapitalist toplum ile komünist toplum arasında köprü görevini yapar. Bu dönemde demokrasi gerçekleşecek midir? Marksizme göre proletarya diktatörlüğü aynı zamanda proletarya demokrasisini gerçekleştirecektir. Proletarya demokrasisi yeni bir tip demokrasidir. Bu sistem dişçi sınıfı ve onun partisi olan Komünist Partisi, tüm çalışanların kamu işlerinin yönetimine katılmalarını sağlayacak ve sosyalizm ve komünizm kurulması yolunda kitlelerin ekonomik ve siyasal faaliyetlerinin gelişmesi için elverişli koşulları hazırlayacaktır. Demokrasi ve diktatörlüğü bağdaşmaz olduğunu ve birbirlerini yok ettiklerini sanmak yanlıştır. Tarihsel gelişme diktatörlükle demokrasinin bir arada uygulandığını göstermektedir. Aynı devlet düzeni toplumdaki bir sınıf için diktatörlük diğer sınıf için demokrasi olabilir. Yalnız önemli olan ne tür bir diktatörlük ve ne tür bir demokrasi olduğunu belirlemektir. Marksizme göre bir rejimin bir diktatörlük ya da bir demokrasi olduğunu anlamak için birden fazla partinin bulunup bulunmadığına, parlamento içi ve dışı bir muhalefetin olup olmadığına, düzenli seçimlerin yapılıp yapılmadığına, hükümetlerin parlamento karşısında sorumlu olup olmadıklarına bakmak gerekmez. Tüm bu koşullar bulunabilir, yani birden fazla parti vardır, muhalefet vardır, muntazam seçimler yapılmaktadır, hükümet parlamento karşısında sorumludur. Fakat eğer devlet ufak bir azınlığın çıkarlarına hizmet ediyorsa demokrasi yoktur. Çünkü Marksizme göre önemli olan devlet iktidarının hangi sınıfın çıkarlarına hizmet ettiği, hangi sınıfın çıkarlarının savunucusu olduğu ve izlediği politikanın ne olduğudur. Proletarya diktatörlüğü demokratiktir çünkü işçilerin yani halkın çoğunluğunun çıkarlarını temsil eder, sömürüye son vermeyi, çalışanların hayat düzeyini yükseltmeyi amaçlar. Proletarya diktatörlüğü çoğunluğun azınlık üzerinde hakimiyeti olduğu için demokratiktir. Buna karşılık Marksizme göre kapitalist diktatörlük demokratik görünümüne rağmen bir diktatörlüktür çünkü bir azınlığın çoğunluk üzerinde hakimiyetidir. Buna göre proletarya diktatörlüğünün demokrasi olduğunu söylemek pek de çelişkili bir durum yaratmayacaktır. İşçi sınıfının düşmanları için diktatörlüktür fakat işçi sınıfı için demokrasidir. Marksizme göre proletarya diktatörlüğü ve proletarya demokrasisi aynı gerçeğin iki ayrı görünümüdür. Bu aşamada demokrasi yıkılan kapitalist düzende olduğu gibi yalnızca varlıklar için demokrasi olmaktan çıkıp halk için, çoğunluk için, yoksullar için demokrasi olacaktır. Ancak eski dönemin kapitalistleri için proletarya demokrasisi özgürlükleri kısıtlayıcı pek çok hükümler getirecek ve bir sınıf için diktatörlük olacaktır. Ne var ki diyalektik mantığa göre yıkılan burjuva demokrasisine oranla daha demokratik bir sistem olmasına rağmen proletarya demokrasisi son aşamada ulaşılacak düzene kıyasla demokratik sayılmamak gerekir. Marksizme göre proletarya diktatörlüğü aşamasından sonra demokrasinin herkes için gerçekleşme olanağı bulunabilecektir. Ancak son aşama olan komünizme ulaşılmadan önce bir aşamadan daha geçmek zorunluluğu vardır, o da bilindiği gibi sosyalist devlet aşamasıdır. Bu aşamada da gerçek demokrasiden söz edilebilecektir. Bu aşamada üretim araçlarının üzerinde özel mülkiyet söz konusu olmayacaktır. Ancak henüz komünist topluma da geçilemediğinden herkese ihtiyacına göre formülüyle açıklanabilecek olan temel toplumsal eşitlik ilkesi uygulanmamaktadır. Üretim kişiler arasında emeğe ve yeteneğe göre pay edilecektir. Bu nedenle ücretler arasında eşitsizlik, başka bir deyimle koşullar arasında eşitsizlik söz konusu olacaktır. Sosyal sınıflar yoktur artık, kimse kimseyi sömürememektedir. Fakat eşitsizlikler de tamamen ortadan kaldırılamadığından devlete ihtiyaç olacaktır. Fakat sosyalist devlet aşamasında gerçek demokrasi gerçekleşme yolundadır. Kişi açısından tüm özgürlükler somut, yani herkes tarafından kullanılabilir özgürlükler niteliğini taşıyacaktır. Tüm baskılardan kurtulan kişiler özgürlüklerden gerektiği gibi ve eşit olarak yararlanabilmek için yetkili organlardan olumlu edimlerde bulunmalarını isteme hakkına sahip olacaklardır. Toplumda gerek siyasal gerek sosyal ekonomik alanlarda kendi kaderine hakim duruma girecektir. Siyasal açıdan oy pusulası bir aldatmaca değildir artık. Emekçiler hak ve özgürlüklerinin bilincine varmışlardır. Ekonomide bir azınlığın özel çıkarına hizmet eden bir araç olmayacaktır. Tüm üretim araçları topluma devredilmiş olacak, ekonomik değerler üzerinde herkesin hakkı olacak ve herkes ekonomik hayatın işleyişini denetleyebilecektir. Böylece temeli ve amacı özgürlük olan demokrasi gerçekleşmiş olacaktır. Gerçek demokraside siyasal ve ekonomik düzenin yönetimi oy çoğunluğuna değil, hemen hemen oy birliğine dayanacaktır. Kapitalist düzende bilindiği gibi özgürlük insanın ayrılmaz bir özelliği, doğal bir ayrıcalığı olarak kabul edilmekte ve bu anlayış sonuçta kişiyle devletin karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. İnsanlar özgür oldukları için aralarında düşünce ayrılıklarının ortaya çıktığına ve özgür oldukları için çıkar çatışmaları olduğuna inanılır. Devlet içinde en önemli sorunun bu anlaşmazlıkları çözümlemek, çatışmaları önlemek olduğu sonucuna varılır. Marksizme göre ise bunun aksine inanılır. İnsanlar özgür olmadıkları için anlaşmazlıklar, çatışmalar doğar, sınıflara bölünmüş toplumda yaşayanlar özgür olamazlar, çünkü bunlar bağlı oldukları sınıfın düşünce biçimini benimserler. Bu insanlar arasında görüş ayrılıkları, sınıf çıkarları arasındaki çatışmadan ibarettir. Oysa sınıfların kaldırıldığı, kapitalist düzenin çelişkilerinin geride bırakıldığı bir toplumda tüm kişiler gerçeği görecekler ve görüş birliğine varacaklardır. Demokrasi gerçekleşecek, herkes kendi efendisi olacak.